İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Bu akşam Harun Yahya TV, Mavi Karadeniz Radyo, Kanal Avrupa, Adana, Ceyhan, CRT TV ve Radyo Ankara Beypazarı, Seylan TV, Mardin Kanal 47, Sakarya Kanal 54'ten canlı olarak yayınlanan Adnan Oktar'la Gece Sohbetleri programına yine sizlerle birlikteyiz inşallah. Birbirinden önemli konuların yer alacağı programımızda bilmediğiniz, merak ettiğiniz konulardaki sorularınıza siz de e-maillerinizle katılabilirsiniz. Bu akşamki konuklarımız Doktor Oktar Babuna, Serdar Dayanık, Altuğ Berker ve Ayşe Hanım. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Siz de hoş geldiniz.
Siz de hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Nasıl başlamak istersiniz?
Darwinizmi yıkarak başlayalım yeniden inşallah. Bir kere şu çok önemli. Herkesin de bilmesine yarar var. Hocamız çok kararlı. Bunun kazıyacak inşallah dünyada. Biz de aynı şekilde hocamızla birlikte omuz omuz Allah'ın izniyle Darwinizmi kazıyacağız. Yani süpürmek değil bu. Süpürünce çünkü biraz kir kalabilir hafif böyle üzerinde. Değil mi Serdar Hocam? Bunu böyle kazımak gerekiyor. Bunu kazıyacağız inşallah.
Maşallah.
Böyle. Yani ileride de 3-5 sene içinde, ileride derken çok yakın bir gelecekte, insanlar da çok şaşıracaklar. İnşallah. Bakın fosil kayıtları Darwinizmi yerle bir ediyor. Bunları göstermeye devam edelim. Milyonlarca yıl önce yaşamış olan canlıların günümüzdeki halleriyle kıyasladığımızda hiçbir şekilde evrim olmadığı görülüyor bakın açıkça. 82 milyon yıllık bir aslan fosili görüyoruz burada. Çok detaylı bakın dişleri, kafa yapısına dikkat edin. Çok net korunmuş. Günümüzdeki halinde en ufak bir değişiklik yok. Ama en küçük bir değişiklik yok. Yani evrim yok. 58 milyon yıllık at kestanesi yaprağı. Bakın damar yapısına, şekline dikkat edelim. Tam 58 milyon yıllık. Günümüzdeki halinin milimetresi milimetresine aynısı. Yani evrim geçirmemiş, Allah tarafından yaratılmış. 95 milyon yıllık boynuzlu köpek balığı. Bakın yüzgeçleri, omurgasının yapısı. Çok düzgün bir şekilde belli oluyor. 95 milyon yıl önceki hali. Fosil köpek balığını Allah'ın yarattığının kesin olarak ispatlıyor. Çünkü günümüzdeki hali gördüğümüz gibi fosilin 95 milyon yıl önceki halinin köpek balığının aynısı. 25 milyon yıllık takla böceği görüyoruz. Bakın amberin içinde çok mükemmel bir şekilde korunmuş. En küçük detaylarına kadar kanat yapısı, bacakları, antenleri, bakın baş kısmı. Her şey korunmuş. Günümüzdeki haliyle tamamen aynı. Yani tüycüklerine kadar aynısı. Bakın kanat yapısı, gövde yapısı. 50 milyon yıllık kurbağa fosili. El ve ayaklarını görüyoruz. Bakın bacakları bunlar. Gövdesi ve başı. Yine hiçbir şey değişikliğe uğramamış. Yani hiç evrim geçirmemiş. Günümüzdekinin aynısı. Işıldak balığını görüyorsunuz. Kuyruk kısmı fosilin. 30 milyon yıllık bir fosil bu. 37 milyon yıllık. Günümüzdeki halinin baktığınız zaman aynısı olduğunu çocukların da anlayacağı kadar net inşallah. 50 milyon yıllık fasulyeyi görüyorsunuz burada. Evet, 50 milyon yıllık günümüzdeki haliyle aynı. 50 milyon yıl önce neyse fasulye, aynı fasulye. Değil mi? File dönüşmemiş, başka bir şeye dönüşmemiş fasulye. Fasulye olarak kalmış. Yani Allah'ın yarattığını ispatlıyor. 25 milyon yıllık bostan sineğini görüyorsunuz. Çok detaylı olarak korunmuş. Günümüzdekinin milimetrik aynısı. Bakın 500 milyon yıllık deniz anası fosilleri görüyorsunuz. Tam 500 milyon yıllık. Baktığınız zaman, bakın şimdi detaylı olarak görüntüsünü görüyorsunuz. Günümüzdeki hali 500 milyon yıl en ufak bir değişikliğe uğramamış. Nesilden nesile aktarılan genetik bilgiyle 500 milyon yıl hiç değişmemiş. Allah'ın yarattığının kesin ispatı. Darwinizmi yerle bir ediyor. 65 milyon yıllık zürafayı görüyorsunuz. Kafatasının şekline dikkat edelim şimdi. Bakın dişleri, ağzı. Detaylı çekimle görüyorsunuz. Zürafa 65 milyon yıl önce neyse şimdi de o günümüzdeki hali. Başka bir canlıya dönüşmemiş değil mi? En ufak bir değişikliğe uğramamış. 58 milyon yıllık kayısı yaprağı. Yaprağın şekli, damar yapısını görüyorsunuz. Tam 58 milyon yıllık bir fosil bu. Günümüzdekinin aynısı. Yani 58 milyon yıl boyunca hiçbir değişikliği uğramamış kayısı yaprağı. Demek ki fosillerin günümüzdeki canlı örneklerinden hiçbir farkı yoktur. Bu da evrim geçirmediklerini kesin olarak kanıtlıyor. Canlılar milyonlarca yıl önce nasıl yaratıldıysa Allah tarafından, milyonlarca yıl boyunca anan yaratılış var tabi Allah tarafından, hep aynı kalıyorlar. En ufak bir değişikliğe uğramıyorlar. Bunun tabi bir kere bilim çok ilerledi. Darwin dönemindeki gibi öyle karanlık bir bilim anlayışı yok. Hücreyi içi dolu, su dolu bir baloncuk zannediyorlardı. Şu ortaya çıktı. Genetik bilimi devreye girdi. Mikrobiyoloji, moleküler biyoloji. Genetik bilgi nesilden nesile aktarılıyor. Genetik bilgi, yeni bir genetik bilgi oluşturacak. Yani yeni bir gen meydana getirecek. Canlılarda yeni bir özellik meydana getirecek bir mekanizma yok canlılarda. Hele tesadüfen hiç olmaz bu. Allah bir türü yarattığı zaman türlerin yaratılışında bir sırası var. Örneğin 3,5 milyar yıllık bakteri fosilleri var. Bu Allah'ın 3,5 milyar yıl önce bakterileri yarattığını ortaya koyuyor. Daha sonra uzun süre çok hücreli canlılar var ama bunlar böyle süngerler gibi, sinidaryen denen solucanlar gibi canlılar. 500 milyon yıl öncesine kadar geliyor bunlar. O dönemde de 50 tane değişik canlı grubu ortaya çıkıyor. Bunların içinde mesela eklem bacaklılar var. Sert kabuklu canlılar var. Solucanlar var. Deniz laleleri var. Deniz yıldızları var. Bu canlıların 50 ayrı grup birdenbire ortaya çıkıyor. Kambriyen dönemi deniyor buna. Hiçbir atası olmadan, bir geçiş olmadan. Daha sonra bu 50 tane grup bütün Darwinizmin beklentilerinin aksine, evrim beklentilerinin aksine 35 ayrı gruba iniyorlar. Yani günümüzde azalıyor. 35 grup var günümüzde temel canlı grubu. Ki bunlar temel canlı grubu derken vücut yapılarına göre olan sınıflama. 50'den 35'e iniyor. Hani ağaç vardı? Yok. Allah bir sırayla canlıları yaratıyor. Önce sudaki canlılar yaratılıyor. Daha sonra kara canlıları yaratılıyor. Ve en son insan yaratılıyor. Dolayısıyla fosiller de bize bunun böyle olduğunu kesin olarak kanıtlıyor. Yani evrimin olmadığını gösteren en somut deliller fosiller. Evrimin eğer onların iddia ettiği gibi Allah evrimle yaratsaydı, tesadüfen hiçbir şey olmaz bir kere. Allah evrimle yaratsaydı bunun kanıtlarını fosil kayıtlarında görürdük. Fosil kayıtları bize Allah'ın evrimle yaratmadığını kanıtlıyor. Bu Kur'an'da da böyle. Dolayısıyla bazı böyle Müslümanların Darwinistlerden çekinip işte onlar veya çoğunluk hadi onlarla uzlaşma sağlayalım, Kur'an'a Darwinizm evrim var diyelim gibi böyle onlara yaranmaya çalışmalarının hiçbir manası yok. Çünkü Kur'an'da Allah kesin olarak ol demesiyle, ki bu Allah'ın kadrini yani gücünü hakkıyla takdir edememek olur. Allah'ın hiçbir sebebe ihtiyacı yoktur. Allah ol dediği anda bakın her şey oluverir. Ve bu bir an değildir. Bu anın sonsuzda bir zamanda Allah sonsuz hayatımızı yaratıp bitirmiştir. Allah sonsuz güç sahibidir. Hiçbir sebebe ihtiyacı yoktur. Sebepleri insanlar için yaratmıştır. Yani insan zaman, mekan boyutuna bağlıdır. Mesela insanın olması için anne babasını zahiren gerekli kılmıştır. Onlardan gelecek hücreleri, değil mi? Yumurta hücresini ve sperm hücresini. Ama Allah dilediği anda sperm ve yumurta olmaksızın insan yaratılır. Örneğin Hazreti Adem'in yaratılışı Kur'an'da bildirildiği gibi. Annesi ve babası yoktur. Sperm ve yumurta hücresi yoktur. Hazreti Adem Allah'ın topraktan porselen gibi bir şekil oluşturup ondan sonra ol demesiyle, kendi ruhundan üfürmesiyle yaratılmıştır. Hazreti İsa'nın biliyorsunuz babası yoktur, annesi vardır. Dolayısıyla sperm ve yumurta hücresi yoktur, sebebi yoktur. Diğer insanlarda olduğu gibi. Aynı şekilde Hazreti Musa'nın asasını attığı yer zaman birdenbire yılana dönüşür. Burada da Allah sebepleri kaldırmıştır. Bizim anladığımız anlamda. Orada asaya da ihtiyacı yoktur Allah'ın. Doğrudan da yılanı yaratabilirdi ama bir güzellik olarak tahtadan olan asayı, cansız maddeden olan asayı birdenbire yılana dönüştürmüştür. Burada evrim mi vardır? Tabii ki yoktur. Nitekim Hazreti İsa'nın da çamurdan kuş biçiminde bir şey yapıp üfürdüğü zaman kuşa çevirmiştir Allah bunu. Yani yine cansız maddeyi bakın birdenbire canlı maddeye çevirmiştir. Burada da evrim yoktur. Melekler ve cinler vardır. Onların da yaratılışında evrim yoktur. Cennetteki huriler, gılmanlar, vildanlar, cennet köşkleri hiçbir evrim olmaksızın Allah'ın ol demesiyle yaratılmışlardır inşallah. Dolayısıyla bakın, Kur'an'da Allah evrimin olmadığını bildiriyor. Allah sonsuz güç sahibi. Bilimsel kanıtlar da bunu bize kesin olarak ispatlıyor. Allah'ın yarattığını ispatlıyor. Darwinizm bilimle yıkıldı. Bilimi kullanmaya çalıştılar. Fakat bilim yıktı Darwinizmi. Maşallah. Buna da Sayın Adnan Oktar vesile oldu. Maşallah. Yani bilim gene vardı hocamız çıktığından. Hocamızın faaliyetleri başlamadan önceki dönemde. Ama Allah kimseyi vesile etmedi buna. Hocamız da dün açıkladı. Çünkü bir iman zafiyeti vardı. Hocamız çok kararlılıkla, çok salih, üstün bir ahlakla çıkıp ki hayatını tehlikeye atarak, değil mi? Suikast girişimleri var, hapis dönemleri var, akıl hastanesi dönemleri, hiçbir şey durdurmadı. Bu bilimsel delilleri kullanarak, bakın delillerle yerle bir etti. Elhamdülillah. Allah razı olsun kendisinden. Çünkü Darwinizm çok büyük bir bela dünya çapında. 20. yüzyılı dünyanın en kanlı yüzyılı haline getirmişti. Bütün ırkçılık, anarşi, terör, komünizm, faşizm bu Darwinizm belası üzerinde gelişti. Darwinizm Hitler'i çıkardı, Stalin'i çıkardı, Mao'yu çıkardı, Lenin'i çıkardı, PKK'yı çıkardı, değil mi inşallah? Şimdi bilimsel delillerle Darwinizm kalktığı anda ne Stalin çıkabilecek, ne Lenin, ne PKK, ne başka bir şey inşallah. O dönemde hızla geldi. Ahir zamanın özelliği bu inşallah. Darwinizm de bir kader üzere olması gerekiyordu. Hocamız demişti bunu. Mehdi'nin olması için onun karşıtı olan Deccal'in olması gerekiyor. Nasıl Hazreti İbrahim'in karşılığı Nemrut varsa, Hazreti Musa'nın karşılığı olarak Firavun varsa, Hazreti Mehdi ile Allah ahir zamanda dini, insanlık tarihini hiç olmadığı gibi hakim kılacak. Onun için en güçlü anti-din, yani anti-din demeyeyim, Allah affetsin, dine karşı olan sistemi yarattı Allah. Bu Darwinizm'di işte. Hazreti Mehdi'ye de nasip ediyor bunun yerle bir etmeyi, yıkmayı inşallah. Hazreti Mehdi'nin de geldiği çok net, açık. Bunu delillerden hep birlikte gördük. Hatta alametlerine devam edelim bugün inşallah. 200'den fazla alamet bu şekilde. Hepsi gerçekleşti. Hazreti Mehdi'nin İstanbul'da faaliyette olduğunu anlıyoruz. Dünya çapında Darwinizm yerle bir oluyor. Hazreti İsa'nın geldiğini anlıyoruz inşallah. İslam dininin bütün dünyada hakim olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla çok az bir zaman kaldığı anlaşılıyor. Bakın bir örnek verelim. Mesela Hazreti Mehdi'nin iş başında olduğunu net olarak kanıtlayan, dünya çapında faaliyet yaptığını kanıtlayan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dediği alametlerden bir tanesi bu. Ki 150-200'den fazla bu şekilde hadis gerçekleşti. Afganistan'ın işgalini bildiriyor, müjdeliyor bize Peygamberimiz. Aynı zaman alameti olarak. Yani müjdeler derken tabii ki orada Müslümanlar, kardeşlerimiz şehit edildi ama Hazreti Mehdi'nin çıktığını bildiriyor bize bu alametler. Bakın Peygamberimiz şöyle diyor, Peygamber Efendimiz. Talikan'a, yani Afganistan'a yazık oldu. Şüphesiz Allah Teala'nın orada altın ve gümüş olmayan hazineleri vardır. Kitab-ül Burhan fi alametil Mehdi'yle ahir zaman kaynağı. Şimdi burada Peygamberimiz Afganistan'a yazık oldu diyor. Afganistan'ın başına gelen bir olayı anlıyoruz. Bu hadislerin tabii ne anlama geldiği, müteşabih anlamları oluyor. O tahakkuk ettiği zaman anlaşılıyor bunlar. Nitekim ahir zamana geldiğimizde, yani Hicri 1400'lere bakın, tam Hicri 1400'de Rusların Afganistan'ın işgalini görüyoruz. Tam hadiste bildirildiği şekilde 1979 yılında. Demek ki Talikan'a Afganistan'a yazık oldu. Afganistan'ın işgalini gösteriyor bize Hicri 1400 yılında. Aynı zamanda bakın hadiste Peygamber Efendimiz orada altın ve gümüş olmayan hazineler vardır diyor. Bakın yeni çıkan bir haber. Ne zaman çıkmış? 2010 yılında Milli Gazete'de çıkan bir haberde bakın deniyor ki burada Afganistan'da 1 trilyon dolarlık maden var. Yani çok zengin, inanılmaz derecede zengin maden yatakları olduğu ortaya çıkıyor. Tam 2010 yılında, yani ahir zamanda ortaya çıkan bir gerçek. Hadiste ne diyordu Peygamberimiz, Peygamber Efendimiz? Orada altın ve gümüş olmayan hazineleri vardır. New York Times'ın haberini kaynak alan bir gazete haberi bu. Devam ediyoruz. Yine New York Times kaynaklı. Amerikalılar büyük bir maden zenginliği buldular. Emperyalist işgal gücünün Afganistan'ı niçin işgal ettiği belli oldu diyor haberde. Bakın Afganistan'dan lityum çıktı. Pentagon'un bir iş yazışmasında Afganistan'ın lityumun Suudi Arabistan'ı olabileceği ifadesi yer alıyor. ABD'li yetkililere göre demir ve bakır yatakları da bu alanda Afganistan'ı lider konumuna getirebilir. Şimdi hadisi hatırlayalım. Ne deniyordu? Orada altın ve gümüş olmayan hazineler vardır. Neler varmış bu maden yataklarında? Bakın lityum, demir ve bakır. Çok zengin lityum, demir ve bakır. Yani altın ve gümüş olmayan 1 trilyon dolarlık maden yatakları. Tam peygamberimizin mucizesi. Tam tahakkuk etti maşallah.
Maşallah.
Evet, ABD Afganistan'da 1 trilyon dolarlık maden buldu. Demek ki bakın bunun gibi 150'den fazla alamet gerçekleşti. Hazreti Mehdi çıktı, geldi. Faaliyetini sürdürüyor. Peygamberimizin verdiği delillerden zaten bu çok net olarak anlaşılıyor. Ve dünya çapındaki değişimler de bunu gösteriyor. İnşallah. Şimdi Hazreti Mehdi'nin en önemli vazifelerinden, en önemli vazifesi olarak daha doğrusu, Darwinizm ve materyalizm gibi inkarcı felsefelere karşı yaptığı mücadele bildiriliyor. Said Nursi Altı Hocam da, Serdar Hocam da, bunu defaatle hocamız tabii başta olmak üzere, defaatle açıklandı bu. Bu bakımdan bu yapılan mücadele Hazreti Mehdi'nin öncüleri olarak bizim de üzerimize bir farz inşallah. O zaman iman hakikatleri ön plana çıkıyor. Bilimsel deliller ön plana çıkıyor. Böyle bir iman hakikati filmi gösterelim şimdi. Bakın, kaya balığı diye çok sevimli bir canlı var. Bakın böyle yaşama elverişli güzel göl bölgeleri var Hawaii'de. Yalnız çok böyle azgın çağlayanlar akıyor burada. Dik yamaçlardan dökülen bu su pek çok canlı için çok zor bir ortam. Ama bunu aşabilen bir canlı var. Çok sevimli bir şey. Şimdi göreceksiniz inşallah. Bir balığın bakın yüzmesi imkansız gibi görünüyor değil mi? Şimdi bakın küçük balık Allah'ın ona verdiği ilhamla tırmanmaya başlıyor. Bu çok ilginç. Bu sular böyle çağlaya çağlaya akarken bakın görüyorsunuz kaya balığı tırmanma ustası bir diske yapışık olan pelvik yüzgeçleri tıpkı bir vantuz gibi kolayca tutunmasını sağlıyor. Ağır ağır yavaş yavaş bu sevimli yukarı doğru dimdik bir ortamda tırmanıyor. Gerekli olan tek şey ince bir su tabakası. O da görüyorsunuz üzerinden akan bu ince su tabakası. Yavaş yavaş başlıyor. Yol boyunca bıraktığı kokuyu da diğer balıklar takip ederek onun peşinden geliyorlar. Bakın görüyorsunuz başka kaya balıkları da onu izliyor. Fakat bu çok zorlu bir ortam. Birçoğu başaramayacak bunu. Az bir kısmı başarabiliyor bu sevimlilerin. Akıntıya karşı bakın güçlükle tırmanıyorlar. Tam Allah'ın ilhamı yani niye böyle bir zorlu böyle bir şeye girsin? Nereden bilsin onun yukarısında uygun bir ortam olduğunu? Ama Allah ilham ediyor ona. Allah'ın ilhamıyla bakın çok uygun bir ortama gelecek yukarıda. Ki su damlaları bomba gibi üzerlerine düşüyor. Yani bu çok zor bir şey yaptı. Kayaların üzerinde. Bir balığın üstelik değil mi? Yani hani kara canlısı da değil böyle balık. Ama özel olarak Allah tarafından vantuz gibi pelvik yüzgeçleri yaratılmış. Birçoğu da yorgunlukta kaldıramıyorlar tabii. Zirveye ulaşamadan ölüyor. Ama yukarıya geldiğinde muhteşem bir yaşam alanı olduğunu görüyorlar bakın. Yaşamaya son derece elverişli. Burada yerleşiyorlar, burada yavruluyorlar, yürüyorlar. Bunun tabii tek açıklaması Allah'ın ilhamıyla olduğu. Bir balığın böyle bir şey akletmesi mümkün değil. Ne oraya tırmanabilir, ne yukarıda öyle bir yer olduğunu düşünebilir. Burada besleniyor, yavruluyorlar. Yavrular akıntıyla denize sürüklenince her şey yeniden başlıyor. Gördüğünüz gibi bu sevimlerde hayatlarını devam ettiriyorlar. Doğada nereye baksak bize Allah'ın yarattığını kesin olarak kanıtlıyor. Hep bu mesaj var yani her canlıda gözümüzü çevirip gezdirdiğimiz her yerde Allah'ın yarattığı mesajını görüyoruz inşallah. İman hakikatleri de insanın Allah'a iman etmesine vesile olan, imanın artmasına vesile olan çok önemli deliller. Allah'ın ayetleri, delilleri inşallah. Kur'an'da da bilim zaten farz kılınmış. Değil mi Serdar Hocam? İnşallah. Allah bilimin her çeşidini Kur'an'da teşvik ediyor insanlara. Yani astronomi, fizik, embriyoloji, jeoloji, moleküler biyoloji, genetik hepsinin teşvik edildiğini görüyoruz. Farz olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü bilimle insan ancak Allah'a imanı artar. İçi alim olanlar, şeytandan Allah'a sığınırız. İçi alim olanlar yalnız Allah'tan içi titreyerek korkar diyor Allah. İnsanın Allah'a korkusunu ve sevgisini arttıran bir vesile. Allah'ın çünkü sonsuz aklını ve sanatını kavramamıza vesile oluyor. Ve bu şekilde bilimle inşallah yine Darwinizmi, materyalizmi yıkmak mümkündü. Ve bunu gerçekleştirdi Allah. Çok kısa bir süre içerisinde hocamızın faaliyetlere başladığı 30 yıllık bir sürede harunyahya.org sitesinden girdiklerinde hocamızın iman hakikatleriyle ilgili çok sayıda kitabı var, eseri var inşallah. En güzel şekilde hazırlanmış. Yani en yeni bilimsel delillerle rengarenk, kuşa baskı, mükemmel şekilde hazırlanmış. Bunları ücretsiz olarak indirebilirler. Etraflardaki insanlara anlatsınlar öğrendiklerini. Bilgisayarlarını yükleyip sunum yapabilirler. Filmleri indirebilirler, filmlerini gösterebilirler. Satın alıp dağıtabilirler. Çok büyük sevap olur inşallah.
İnşallah.
Sen de.
Bu senin anlattığın bu canlı bana Yüce Rabbimizin bir sıfatını hatırlattı. Fettah sıfatı, açan demek inşallah. Hakikaten orada Allah zahiren bu sevimli canlıya bir zorluk yaratıyor önce. Sonra tabii bu canlı bir sabır, istikrar, dirayet gösteriyor inşallah. Sen ne dedin? Sonra çok güzel bir mekana ulaştırıyor. Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır diyor inşallah. Yani biz nereye baksak inşallah hep Allah'ın tecellisini görürüz, hep Allah'ın sıfatlarını görürüz ama bunu tabii görmeyi bilmek lazım. Yani sadece bakmakla olmaz. Baktığımız şeylerdeki ince ve derin iman hakikatlerini hissetmek hem tabii iman etmeyle olur hem de bilgi arttırmayla olur inşallah. O yüzden de senin de dediğin gibi ve hocamızın da 30 yıldır yaptığı çalışmalar hep bu yönde, Allah razı olsun. Toplumun bilgisini arttırarak imani takviye, imanlarını takviye etti hocamız yaptığı çalışmalarla inşallah. Bugün ben de sevgili izleyicilerimizle yine güzel bir konuyu paylaşacağım. Yine hocamızın eserlerinden aldığımız bir konudur. Şimdi Yüce Rabbimiz insanı yaratmıştır ama elhamdülillah ki başıboş bırakmamıştır. Özellikle hem manevi yönden desteklemiştir. Katından birçok elçi göndermiştir. Güzeller güzeli peygamberler göndermiştir. En son güzeller güzeli peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i göndermiştir. Ve inşallah ondan sonra da yine peygamberimizin müjdelediği Hazreti Mehdi, kendisinin torunudur inşallah. Ahir zamanda kendisinden 1400 yıl sonra geleceğini müjdelediği ve hatta müjdeleşin diye söylediği, ifade ettiği Hazreti Mehdi gelecek. Hazreti Mehdi de tüm peygamberler gibi aynı görevi yapacak. İnsanları doğru yola yöneltip iletecek. Onun devrinde de çok ciddi bir tahribat olmuş olacak. Ama Hazreti Mehdi'nin zuhuruyla beraber bu tamamen ortadan kalkacak. Nasıl kalkacak? Tıpkı diğer peygamberlerin yaptığı gibi fikri mücadeleyle kalkacak. İşte Hazreti Mehdi de en güzel mücadele olan fikri mücadeleyi inanmayanlara karşı, yani işte Darwinistler, materyalistler ve zararlı bütün izimlere karşı yapacak. Ve Allah'ın izniyle büyük bir başarı elde edecek, büyük bir fetih elde edecek. O yüzden bu fikri çalışmalarda senin de dediğin gibi iman hakikatlerinin önemi çok büyük. O yüzden üzerinde duruyoruz. Mesela bir tanesini bugün izleyicilerimize paylaşalım. Şimdi tabii ne dedik? Allah insanı yaratmış, başıboş bırakmamış. Sadece imani takviye ile değil, bir de dünyaya getirdikten sonra insanın son derece rahat edeceği, büyük bir lüks içinde yaşayacağı mekanizmaları da yaratmış. Eğer Allah bizi başıboş bıraksaydı, yani dünyada çok uzun süre yaşamamız mümkün olmazdı. Ama Allah öyle mekanizmalar, öyle sistemler, öyle canlılar yaratmış ki hepsini de insanın emrine vermiş. Yani tüm canlıları bir hikmetle yaratmış. Evrimcilerin dediği gibi işte tesadüfen yaratılmıştır, ilkeldir, bir işe yaramazdır. Yeryüzünde böyle bir canlı yok. Bütün izleyenlerimiz bunu çok iyi bilsin. Her canlı mükemmel, kompleks, olağanüstü özelliklere sahip. Her canlı ister tek hücreli olsun, ister çok hücreli olsun. Bu çok önemli. Şimdi konumuza gelelim. Konumuz her insan işte doğduğundan ölümüne kadar işte sokağa çıkar, yer, içer, yatar, uyur. İhtiyacı olan bütün fonksiyonlar kendiyle alakalı. Yine kendi kontrolü olmadan tamamen Allah'ın ilhamıyla, Allah'ın emriyle içimizdeki organlar tarafından yapılır. Büyük bir titizlik ve hassasiyetle. Bizim yaptığımız tek şey nedir? İşte nefes alırız, yeriz, içeriz. Bu kadardır yani. Çok fazla bir şey. Temizleniriz. Yani duş alırız. Bunlardır yani. Çok basit şeylerdir. İşte nefes alma da bunlardan biri. Bakın hiçbir insan doğduğundan ölümüne kadar nefessizlikten ölmemiştir. Nedir bu? İşte hava hiçbir zaman kirlenmez. O kadar da kirletiriz. Bakın milyarlarca insan her gün, her saniye değil mi? Uyurken bile durmadan nefes alıyor. Ne demek nefes alıp vermek? Havayı kirletmek demek. Bir taraftan malumunuz teknolojide ilerledikçe işte bu arabaların egzozları, işte bilirsiniz fabrika bacalarından çıkan dumanlar, değil mi? Bir sürü zararlı gaz var. Bunlar da havayı kirletiyor. Ama yine de insan hava kirliliğinden ölmüyor. Şimdi burada bir olağanüstü bir durum var. Kirlenen havayı kim temizliyor? Bu hava niye her sabah tertemiz yine karşımıza çıkıyor? İçimize çekiyor, şöyle bir ferahlıyoruz. Burada bir olağanüstü bir durum var. Bunun üzerine durup düşünmek lazım. Biraz genel olarak bakarsak, işte havanın, atmosferdeki havanın oluşumu, işte %77 azot, %21 oksijen, %1 oranında da işte karbondioksit ve diğer gazlardan oluştuğunu biliyoruz. Ama bu o kadar hassas bir denge ki, yani oranlar kulağa belki çok makul gelebilir ama bu oranlarda çok küçük bir oynama hepimizin zehirlenmesine sebep olur. Her an yani bu olabilir. Bakın hiçbir an bu oranlarda küçücük dahi yani milimetrik değişiklikler olmuyor. Neden olmuyor? Rabbimizin yarattığı kontrol mekanizmaları ve temizleme mekanizmalarından dolayı olmuyor. Eğer onlar olmasaydı hayat mümkün olmazdı. Sadece bu yönüyle. Nasıl oluyor peki? Yani kim temizliyor havayı her gün? Atmosferdeki küçücük su tanecikleri temizliyor. Şimdi küçücük bir su taneciği, yani su damlası. Yani bardaktan alalım, şöyle bırakalım. Küçük su, atmosferdeki havayı temizliyor. Nasıl temizliyor? İşte bu bahsettiğimiz zararlı gazlar atmosferde bir takım fonksiyonlarla, bir takım kimyasal reaksiyonlara giriyor. Ve bu su tanecikleri bu zararlı gazları emiyorlar. Emdikten sonra yağmur ve karla, biliyorsunuz sürekli yağmur yağar, kar yağar, yeryüzüne düşüyorlar. Bu zararlı gazları hapsettikleri o küçücük canlıların içinde toprağın içine gömüyorlar. Bize zarar vermesin diye. Şimdi ben size böyle bir mekanizma ki bu benim, yani çok basit anlatıyorum. Çok karmaşık, çok kompleks bir mekanizmadır bu. Kimyası vardır, matematiği vardır, biyolojisi vardır içinde. Çok ciddi hesaplar vardır. Böyle bir mekanizmayla işleyen bir şey anlattım. Ben size şimdi atmosferdeki su damlacığı bunu yapıyor demeseydim anlatımından önce ve bu fonksiyonları anlatsaydım ve size sorsaydım kim yapıyor bunu diye sizce? Yani büyük ihtimal herkesin aklına bayağı böyle teknolojik, değil mi? Çok, hatta ileri teknolojiye sahip. Böyle devasa makineler, işte cihazlar, alet edevat. Yetmedi işte onun tabii harcayacağı bir enerji olacak işlemesi için. İşte enerji santralleri. Yetmedi bunlar tek başına bir işe yaramaz. Bunun başında biri durması lazım, birileri durması lazım. Herhangi biri de olmaz. Uzman olması gerekir konunun. Operasyonu yönetecek. Yani çok geniş bir operasyon ağa gelirdi gözünüz önünde. Ya kimin aklına gelir ki bu işi küçücük bir su damlacığı yapsın? Hiç kimsenin aklına gelmez. İşte Allah'ın ilmi böyle büyük bir ilim. Allah yaratma sanatını işte böyle gösteriyor insanlara.
Maşallah.
Ya bu çok önemli. Tabii Yüce Rabbimizin yaratma sanatı bununla da sınırlı değil. Sonsuz. Bunun yanında bir sistem daha kurmuş Yüce Rabbimiz bizim için. O da herkesin işte ortaokulda, lisede aldığı bilgilerde vardır. Bitkiler bizim için bizim kirlettiğimiz havayı temizliyorlar. Bu bildiğiniz işte ağaçlardaki yapraklar yapıyor. Her biri bir güneş enerjisi santrali gibi. Güneşten aldığı enerjiyi depoluyor. Su şeyden topraktan aldığı suyu depoluyor. Havadan karbondioksiti alıyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? Şeker ve nişasta yapıyor. Kim yapıyor? Yaprak. Şeker ve nişasta yapıyor. Malzeme suyla karbonhidrat.
Ve güneş.
Ve güneş enerjisi. Bu arada bunu yaparken tabi bunu beslenmek için yapıyor. Bir de oksijen açığa çıkıyor. Bu besinleri depoladığı depocukları var her yaprakta. Bir de oksijen açığa çıkıyor. Sonra Yüce Rabbimiz öyle bir mekanizma kurmuş ki her sabah güneş doğduğunda bu sevimli yapraklar oksijeni yavaş yavaş havaya bırakıyorlar. Her sabah. Şimdi yine aynı mantıkla düşünelim. Fotosentez, bilim adamlarının hala içinden çıkamadığı bir sistem. Ve çok karmaşık. Yani yine çok basit anlattı. Hocamızın bununla ilgili kitabı var. Bayağı büyük bir kitabı var. Fotosentez mucizesi diye. Yani çok detaylı bir konu bu. Ve çok derin düşünülmesi gereken bir konu. Bilim adamlarının yani o kadar karmaşık, kompleks bir yapı ki hala akılları almıyor. Peki bu organizasyonu, bu mekanizmayı, bu faaliyeti kim yapıyor? Anlatalım. Yerden su, karbonhidrat, biraz da güneş. Ha doktor hocam bize şekerle nişasta yap. Mümkün değil. Ha bir de bu yetmeyecek, biz havayı kirletiyoruz. Bize biraz da oksijen. Bunu yapan trilyonlarca üstü trilyonlarca yaprak var. Ve bakın sadece bazı yapraklar değil, istisnasız hepsi yapıyor. Bütün yapraklar yapıyor. Niçin yapıyor? Ne ihtiyacı var bunu yapmaya? Belli ki Yüce Rabbimiz bize bir lüks, bir konfor olsun diye bitkilere ilham etmiş. Bizim kirlettiğimiz havayı temizlettiriyor. Bu çok açık. Ya bitki niye yapsın? Yaprak niye fotosentez yapsın? Ya bu çok olağanüstü bir durum. Bakın, bugüne kadar şöyle zannediliyordu. Bütün harika gelişmeler, bilimin keşfettiği olağanüstü bilgiler sadece bilim adamlarının harcıdır. Bu güzel bilgiler hep onlara açılır. Ondan sonra halkın da bunlara pek şeyi yoktur. Yani ilgisi alakası yoktur. Yani ne yapalım fotosentez varsa der halk. Hep böyle bir taktik uygulandı bugüne kadar. Niye yapıldı bu biliyor musunuz? İnsanları imandan ve Allah'tan uzaklaştırmak için yapıldı. Çünkü yeryüzündeki bütün kompleks yapılardan, yani mümkün olduğu kadar tabii, haberdar olan insan Allah'ın yaratma sıfatını fark eder. Onun dışında mümkünü yok, ilgisiz ve duyarsız kalamaz. Ama bu sadece bilim adamlarının işidir dendi. Ve bakın en az 150-200 yıldır bu böyle geldi gitti. Ama ne oldu sonunda? İnşallah. Kıymetli, değerli hocamız ortaya çıktı. Allah razı olsun ondan. Dedi ki bu sadece bilim adamlarına has bir durum değil. Bu bilgileri her insanın tek tek bilmesi gerekir dedi. Niye? Bu bilgiler bizi Allah'a yakınlaştırıyor çünkü. Biz Allah'a kulluk etmek için geldik. Tanımadığımız, bilmediğimiz birine nasıl hakkıyla kulluk edeceğiz? Kolu şeytanın Allah'sın. Allah'ın kadrini hakkıyla, gereği gibi takdir edemediler diyor. İşte 150 yıldır oynanan oyun bu. İman hakikatlerinden bu yüzden uzaklaştırıldık biz. Allah'ı tanımamız engellendi. Ama hocamız geldi, bütün bu engelleri elinin tersiyle savurdu attı. Okların da dediği gibi kökünden, yani öyle üstün tozunu da almadı, kökünden kazıdı. Şimdi bakın herkes iman hakikatlerinden haberdardır. Ve Türkiye'de ve dünyada imanın artmasına iman hakikatleri vesilesiyle hocamız vesile olmuştur. Ahir zamanda. Allah ondan bin kere razı olsun. Ne dedik? Sabah vakti yapraklar oksijeni bırakmaya başlar. Herkes bunu hissetmiştir değil mi? Yataktan kalkarız gece. Gece yatarız özür dilerim. Sabah kalkarız şöyle bir bahçeye çıkarız. Şöyle bir derin bir nefes alırız. Havanın o tazeliğini, temizliğini hissederiz. İşte havanın temizliği, tazeliği bu yüzden oluyor. Yaprakların sabah vakti depolarında biriktirdikleri oksijeni bırakmalarından dolayı oluyor. Ve bakın bu Kur'an'da bu gerçeğe de çok mucizevi bir gerçektir bu. Yüce Rabbimiz dikkat çekiyor. Kolunu şeytandan Allah'a sınırım. Kısa bir ayet inşallah onu okuyayım. Tekvir suresi 18. ayet. Ve nefes almaya başladığı zaman sabaha diyor Allah. Bakın çok net. Sabah, sabah vakti ve nefes almaya başladığında. İşte yeryüzünün nefesinin tazeliği sabah vaktinde oluyor. Kur'an da buna Tekvir suresinin 18. ayetinde dikkat çekiyor inşallah. İnşallah. Altı hocam.
Muazzam. Elhamdülillah.
Maşallah. Bir iki kitap gösterelim hocamızın şimdi eserlerini. Mesela iman hakikatlerinden bir tanesi örümcekteki mucizeyi anlatıyor. Yine bir diğer eser hocamızın Kur'an ahlakında fedakarlığın önemi. Bakın bunları mutlaka okuyun. Okutturun inşallah. Bununla Darwinizm ve materyalizm ortadan kalkacak ve bütün dünya imana gelecek. vesile olacak eserler inşallah. Kur'an mucizeleri cilt 1. Kur'an'daki bilimsel mucizeleri anlatan eser hocamızın. İnşallah. Bunları harunyahya.org'dan ücretsiz indirebilirler. Siteye girerlerse yayıncısından da çok ucuz fiyatlara temin edebilirler inşallah.
İnşallah.
Maşallah.
Maşallah.
300'ün üzerinde hocamızın eseri var mı?
Evet.
Maşallah. Dünyanın 72 diline tercüme edilmiş durumda. İnternette hepsi yayınlanıyor ve ücretsiz bilgisayarlara indirilebiliyor. Senede 100 milyonun üzerinde insan bilgisayarlarına indirip okuyor bu kitapları. Maşallah. Hepsi de çok istifade ediyorlar. Dünyada Allah'ın izniyle Allah'a inanış oranı artıyor. Dindarlık artıyor.
Evet.
Güzel ahlak artıyor. Değil mi? Böylece kötülük siliniyor. Atılıyor. Yerine güzellik geliyor Allah'ın izniyle. Buna vesile oluyor. Çok Allah razı olsun hocamızdan. Vesile oluyor. Hem bizim hem milyonlarca insanın imanına, ahlakına.
Maşallah.
Bunu yaparken tabii bazı odaklarında şeyine uğruyor Bilim Araştırma Vakfı. Çünkü bunlarla ilgili 3000'in üzerinde konferans verdi Bilim Araştırma Vakfı. Hocamızın eserleri, başta hocamız ve Bilim Araştırma Vakfı camiası olarak bizlerin ve arkadaşlarımızın yargılandıkları bir dava var. BAV davası. Birkaç gündür konuşuyoruz, bazı çelişkiler, hukuki çelişkiler oluyor. Biz de hukukçulara danışıyoruz ve o yüzden hukuki çelişkileri de kamuoyuyla paylaşma ihtiyacı hissediyoruz. Ki bilinsin. Çünkü mahkemeler şeffaftır. Herkesin bilebileceği, takip edeceği şeylerdir. Dolayısıyla geçtiğimiz iki gün mahkemedeki başka çelişkilerden bahsettik. Örneğin aynı mahkemenin bizim iki davadan birinde, aynı içerikli iki davadan birinde işte emniyet ifadelerini kabul etmemesine rağmen hocamızın bulunduğu davada kabul edip işte ceza kararı vermesi. İkincisinde Ebru Şimşek isimli kadının iftira olduğu anlaşıldığını kendisi karar vermiş olmasına rağmen diğer davada, hocamızın bulunduğu davada kendi kararına bu sefer gerekçe yapması. Yine öyle bir ceza kararına. Bugün de bahsedeceğimiz konu BAV davasının yargılandığı madde ile ilgili. Onda da böyle bir çelişki yaşandı. Sonunda söyleyeceğim şeyi başta söylemek istiyorum ki izleyicilerimiz de rahat takip edebilsinler. Sayın Mahkememiz yıllarca bizim davamızı Türk Ceza Kanunu'nun 313. maddesinden yargılamasını yapıp ona göre birçok kararlar, birazdan bahsedeceğim, vermesine rağmen sonra bir anda bundan vazgeçip 220. maddeden karar oluşturdu ve bunun üzerine bazı mahkumiyet kararları verdi. Bir anda bir değişiklik oldu. Tabii biz de çok şaşırdık. Bunları hukukçulara danıştık. Hukukçular da bunlara bir cevap veremediler. 313'ten olması gerekliliğini söylediler. Şimdi bizim davamız 2000 yılında başladı, BAV davası. Halen devam ediyor. Ve o zamandan beri, yıllardan beri 313. madde üzerinden yargılanıyoruz biz. Ve bizi yargılayan sayın mahkeme de 313 olduğunu kendisi bizzat söyleyip ve kararlarını da ona göre verdi. Örneğin ne verdi? Mesela davada 313'e göre zaman aşımı kararı verdi. Hüküm oluşturdu. Bazı yargılanan arkadaşlarımızın el konulan bazı eşyalarını yine 313. maddeye göre iade etti. Sonra Serdar Hocam'ın da bulunduğu diğer davamızda orada da suçsuz olarak beraat kararı verirken yine 313. maddeden hüküm kurdu. Daha sonra mahkemelerimiz arasında bazı uyuşmazlıklar olduğundan dolayı Yargıtay 5. Ceza Dairesi'ne gitmişti davamız. Daha doğrusu Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde mi olsun, Ağır Ceza Mahkemesi'nde mi yargılansın diye. Yargıtay 5. Ceza Dairesi ağır cezada yargılanması gerekir dedi. Yani 313. maddeden yargılanması gerekir dedi. Eğer DGM deseydi o zaman 220 olacaktı. Zaten Yargıtay onu söylemiş olacaktı ama Yargıtay kararıyla bu da sabitlendi. Yani Türk Ceza Kanunu'nun 313. maddesinden yargılanacak ve öyle de devam etti. Yıllar boyunca öyle devam etti.
Evet.
Ve Sayın Savcımızın da, davamıza bakan Sayın Savcımızın da 29 Temmuz 2008 tarihli temyiz layıkasında, yani mahkemenin sonradan 220'ye çevirip ceza kararı verdiği kararına itiraz ederek, yani bu kararın bozulması lazım diye bir bilimsel şey, o savcılık layıkası, temyiz layıkası deniyor ona. Orada şöyle söylüyor Sayın Savcımız. O da 313 maddeden yargılama yapılması gerekiyordu. Siz 220 yaptınız. O yüzden ben bunu temiz ediyorum, Yargıtay'a gönderiyorum dedi. Şöyle diyor Sayın Savcımız, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 220'ye 2 maddesinin muadili karşılığı 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 313. maddesidir. Sanıklara müsnet suçun CMK'nın 250'ye 1B maddesinde tarif edilen haksız ekonomik işlenen suçlardan olduğuna dair delil bulunamaması. Bir isnatta bulunulmuş bize. O istatlara ait, iddialara ait delil yoktur diyor Sayın Savcı. Ve diyor, Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin davaya bakmaya özel yetkili Ağır Ceza Mahkemesi'nin değil de mahkememizin görevli olduğunu belirlemesine göre suçun subutu halinde 765 sayılı TCK'nın 313. maddesinin lehe olduğunun nazara alınmaması, dikkate alınmaması kanuna ve usule aykırı bulunduğundan mezkur kararın, yani mahkemenin verdiği kararın sanık lehine bozulmasına, bizler lehine bozulmasına karar verilmesi kamu adına talep olunur diyor. Yani sayın mahkeme bu kadar yıldır 313 ile mahkemeyi yargıladı ve isnat edilenler de bu şekildedir. Delil de bulunmamıştır diyor. Ayrıca Yargıtay kararı da vardır diyor. Eğer Yargıtay 313 olduğunu kabul etmese davayı bize göndermezdi. Bize gönderdiğine göre bunun 313 olduğu bellidir. Dolayısıyla siz niye 313 ile yargılamaya devam etmediniz? Çünkü lehe kanun budur diyor. Ve sanıklara bu lehe kanunun maddesinin uygulanması gerekirdi. 313'ü uygulamanız gerekirdi. O yüzden doğru değildir diyor bize göre diyor. Savcılık böyle bir karar bildiriyor. Dolayısıyla mahkemenin hem kendisi yıllar boyu bizim davamızı 313. maddeden yargılamayı devam ettirmesine ve ona göre birçok kararlar vermiş olmasına rağmen bir anda daha sonra 220. maddeye göre bir ceza kararı oluşturdu. Bu tabii çok şaşırtıcı oldu. Biz de bir hukuk profesörlerine bunu danıştık, ceza profesörlerine bunu danıştık. Bunlarla ilgili bilimsel mütalaalar aldık. Davamızın 220. maddeye göre değil de 313. maddeye göre yargılanması gerekir diye hukuk profesörleri bilimsel mütalaalar verdiler. Evet. Bu profesörler hukuk kitaplarını yazan profesörler. Hatta kimi yargılama yapan hakimlerin de hocaları olan profesörler. Hukuku bilen, hatta kanunları yazan profesörler. Dolayısıyla burada bir çelişki oluştu. Tabii biz mahkemenin takdir mahkemedir. Her zaman mahkeme kararlarına saygılıyız. Ama bu çelişkilerin de kamuoyuyla paylaşmayı doğru buluyoruz. Çok teşekkür ederim.
İnşallah kısa bir aradan sonra tekrardan birlikte olacağız sevgili izleyenler.